Sevgili seyirciler, yeni bir 5'li 1 kan programına hoş geldiniz. Bugün gündemimizin ilk maddesinde KKTC'deki referandum ve cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Yarın yapılacak bu seçimler için adaylar günler, haftalar, aylar öncesinden hararetli bir seçim kampanyasına girdiler. Ve bugüne kadar adada eşi benzeri görülmemiş bir seçim atmosferi oluştu. Pek çok aday neredeyse burun buruna yarışı beraber götürüyorlar. Yarın sandıktan kimin çıkacağı belli değil. Eğer %51 çoğunluğu bir aday elde edemezse bir hafta sonra tekrar seçime gidilecek ve ilk iki aday sandıkta en çok oyu alan kimse onun cumhurbaşkanlığında yeni bir döneme başlayacak. Yeni bir dönem diyorum, bunu laf olsun diye demiyorum. Çünkü KKTC'de şu andaki cumhurbaşkanı ve başbakan Sayın Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı seçimin, ya daha doğrusu cumhurbaşkanlığı seçiminin en önemli iki adaylarının başında geliyor. Ve ikisi de 180 derece neredeyse pek çok konuda birbirinden farklı düşünüyor. İşte bu atmosferde gidilen seçim bugüne kadar pek benzeri olmayan bir atmosferi yarattı KKTC'de. Mesela Maraş, Kıbrıs sorunu diyelim Türkiye için çözümü zor bir sorunsa, inanın Maraş bunun en kilit noktalarından bir tanesiydi. 1974'te Türkiye'nin asker çıkartmasından sonra, adayı kurtarmasından sonra Maraş derin dondurucuya terk edilmiş ve bir anlamda buzlukta öylece haline bırakılmıştı. KKTC'de özellikle son yıllarda Maraş meselesi sadece bir diplomasi meselesi değil, iç siyasetinde önemli bir unsuru haline dönüşmüştü. Bir yandan yapılan görüşmeler, bir yandan Ersin Tatar hükümetinin Dışişleri Bakanı ile beraber attığı adımlar Maraş'ı KKTC'de iç siyasetin bir numaralı gündem maddesi haline getirmişti. Seçimlere giderken Cumhurbaşkanlığı adaylarıyla çeşitli görüşmeler yaptım. On the record ve off the record yaptığım görüşmelerde şunu gördüm ki pek çok aday Maraş meselesinin Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraya ertelenmesini hayal ediyor ya da düşünüyor ya da olması gerektiğini söylüyordu. Ancak birkaç gün önce Maraş ziyarete açıldı. Tamamen açılmasa da ziyarete açıldı. Bu çok önemli bir gelişme çünkü önümüzdeki günlerde Maraş'ın geleceğini de, daha doğrusu Maraş görüşmelerinin geleceğini de etkileyebilecek kadar önemli bir gelişme. Türk tezleriyle, kimi Türk tezleriyle çelişiyor, kimi Türk tezleri ise örtüşüyor bu durumla. Aslına bakarsanız ben bu programı KKTC'de bizzat defalarca girmeye uğraştığımız Maraş'tan sunmayı planlamıştım. Biletlerimizi aldık, tam yola çıkarken haber geldi. KKTC şu anda yurt dışından gelen herkese 14 gün korona karantinasını zorunlu kılıyor. Bu yüzden adaya gidemedik. Sizlere Maraş'taki gelişmeleri anlatamadık. Şu anda Maraş'ta bizleri bekleyen bir gazeteci meslektaşım var. Ömer şu anda Maraş'ta ve ziyarete açılan bölgede. Ömer, şu anda neler yaşıyorsunuz orada? Maraş'ın açılması KKTC için ne anlama geliyor? Seçimler için ne anlama geliyor acaba?
Evet, kapalı Maraş'ın tam ortasındayız. Artık kapalı demek yanlış çünkü açıldı. Hemen nereden yayın yaptığımızı anlatmak istiyorum. Burası 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana 46 yıldır kapalı tutulan Gazi Mausa kentinin, KKTC'nin bitişiğindeki tatil beldesi Maraş kentindeyiz. Kentin Kennedy Caddesi üzerindeyiz. Kennedy Caddesi ne anlama geliyor? Aslında bir kent düşünün sahil kıyısında ve sahile paralel olarak kafeler, restoranlar, barlar, oteller, eğlence yerleri ve alışveriş merkezleriyle kaplı olan merkezinden bahsediyoruz. Kameraman arkadaşımdan rica etsem acaba bu sokağı gösterebilir mi tam olarak? Evet, şu anda görmüş olduğumuz sokak demeyeyim, cadde. Kennedy Caddesi uzanıyor ve buradan da Kıbrıs Rum tarafındaki Ayanape Eğlence Merkezi'ne varıncaya kadar yaklaşık 30-40 kilometrelik bir caddeden bahsediyoruz. Evet, tekrar bu tarafa dönersek arkamızda görmüş olduğumuz alan ise yine Kennedy Caddesi'nin merkezi bir noktası. Meydandayız, Maraş kentindeyiz. Tabii görüntüler aslında kıyamet filmlerini andıran, sonrasını andıran görüntüler. Yani zamana direnememiş eski binalardan bahsediyoruz. Maraş kentinden bahsetmek istiyorum. Genelde biz görüntüleri denize kıyı paraleldeki bir blok halindeki dizilmiş 5 yıldızlı otelleri görüyoruz. Dimdik ayakta kalmış. Ancak arka sokaklar ise tek katlı ya da iki katlı binalardan oluşuyor ve tabii ki zamana dayanamamış ve yıpranmış, yıkılma aşamasına gelmiş. Tabii kentin bu bölümünün açılması şöyle oldu, onu da anlatmak gerekiyor. Buradaki açılım aslında evlere giriş yasak. Yol kıyılarında da biraz önce de gösterdiğimiz gibi burada güvenlik kuvvetleri şeritler kurdu ve herkes girebiliyor. Buna Kıbrıslı Rumlar da dahil olmak üzere. Zaten onu da söyleyeyim. Kapalı Maraş'ın, daha doğrusu Maraş'ın açılmasından sonra buraya hücum eden, izdiham halinde hücum edenlerin önemli bir bölümü burada mülk bırakmış olan Kıbrıslı Rumlardan bahsediyoruz. Peki hala aradan geçen 46 yıl içinde ne oldu? Burada birçok, her ne kadar biz Kapalı Maraş'ı bir hayalet kent ya da sessiz kent, terk edilmiş kent olarak nitelendirmiştik, de çevresinde burayla bağlantılı birçok olay meydana geldi. Örneğin bu yolun Kennedy Caddesi'nin sonunda Derinya sınır kapısı yer alıyor. Kıbrıs Rum Yönetim sınır kapısı ve burada Birleşmiş Milletler askerleri ve bölgesi de var. 1996 yılında Rum motosikletliler örneğin sınır delme eylemleri yaptı. İşte bu kenti için bulunduğumuz ve orada da iki tane Rum, bir tanesi zaten haftalara kazındı. Derinya'da Türk bayrağını gönderden indirmeye çalışan Solomo adlı Rum vurularak zaten öldürmüştü. Yani burası çatışmaların da bir merkezi oldu. Her ne kadar kapalı olsa da. Tabii günümüze geldiğimizde ise Kıbrıslı Rumlarla federasyon görüşmeleri temelinde birçok kez Rumlarla pazarlık konusu oldu ve Rumlara devredilmek istendi. Örneğin başkent Lefkoşa'daki Ercan Havaalanı'nın açılması için teklif edildi. Ama Rumlar koşulsuz olarak ve tamamen kendilerine devredilmesi için reddettiler. Tabii son yıllarda Kıbrıs Rum yönetimiyle ya da Kıbrıs müzakerelerinde görüşmeler bir sonuç alınmayınca aslında Türk tarafı da yıkılmaya başlayan bu kenti tekrar hayata bağlayabilmek amacıyla bir taraftan da Rumları çözüme zorlayabilmek amacıyla açma kararı aldı ve açıldı. Hemen şunu da söylemek gerekiyor. KKTC Başbakanı Ersin Tatar Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte açılış kararını verince, belli bir bölümü, onu da birazdan söyleyeceğim, verince aslında aday için sürpriz oldu. Neden? Çünkü önümüzde pazar günü bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bundan önce herhangi bir açılış beklemiyordu Kıbrıs Türk halkı. Sürpriz oldu. Çok hızlı hazırlıklar yapıldı. 24 saat aralıksız vardiyalarla çalışmalar oldu. İşte şu anda da zaten üzerine bastığımız asfaltlar döküldü. Yolların kıyılarına şeritler çekildi. Hem belediye hem de güvenlik kuvvetleri yoğun önlemler altında 2 günde burayı açılır, daha doğrusu ziyaretçilere açık hale getirdiler. Şunu da söylemem gerekiyor. Halen askeri bölgenin içindeyiz. Bu askeri bölge demek istediğim şudur. Örneğin arkamızdaki görmüş olduğun sokağın devamı askeri bölge. Burası kısmi olarak açıldı. Aslında Kıbrıslı Türklerin, daha doğrusu gelecek olan ziyaretçilerinin dünyaca ünlü 3,5 kilometre uzunluğundaki plajlarından faydalanması için açıldı. Tabii önümüzdeki cadde Kennedy Caddesi. Bir ileride daha cadde var. Adı da Demokrasi Caddesi. Bu iki cadde açıldı. Pekala şunu da söylemem gerekiyor. Buraya ilk akın eden gruplar plaja mı hücum etti? Hayır. Plajlar bomboş kaldı. Çünkü bu sokaklardaki 74 öncesinde Rum büyüklerinin Kapalı Maraş'ı görmek isteyenler, ziyaret etmek isteyenler bir açık hava müzesini gezer gibi ellerinde fotoğraf makineleriyle selfie yaparak özellikle Rumlar, Rum medyasıyla birlikte buraya geldi. Hukuki boyutundan da bahsetmek istiyorum Kapalı Maraş'la ilgili. Bir gazeteci refleksiyle halen Kapalı Maraş ifadesini kullansam da burası artık açık, isteyen herkes gelebiliyor. Ancak kapalı bölümünü anlatacağım. Çünkü arkamızdaki caddeye baktığımız vakit bir bölümü açıldı ve askeri bölge statüsünde devam ettiriyor. Yani burası kısmi olarak açıldı diyebiliriz. Kent büyük bir kent. 5,5 kilometrelik bir alan içinde. 74 öncesinde de 30 bin kişinin yaşadığı bir kentten bahsediyoruz. Sadece en önemli bölümleri halkın ziyaretine açıldı. Hemen mülkiyet konusundan da bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğumuz mağazalar her ne kadar 1974 öncesinde kalmış, eskimiş, yıkılma aşamasına gelse de Rum tarafında sahipleri bulunuyor. Onlar da aslında merakla bekliyorlar Kapalı Maraş'taki mülklerine dönebilecekler mi diyerekten. Önümüzdeki dönemde ne bekliyor? Şu anda çok önemli bir adım atıldı. Kısmi olarak açıldı diyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi binaların içine girmek yasak ve arka sokaklar halen kapalı ve askeri bölge statüsünde. Ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ise yine Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ilan etti. Buradaki tüm siyasiler de söylüyor. Yeni seçilecek Cumhurbaşkanlığı çok önemli görev bekliyor. O da Kapalı Maraş'ın bu hukuki statüsü, daha doğrusu bireysel hukuk statüsünü, taşınmaz mal istihdam komisyonu üzerinden çözme adımları atılması gerekiyor. Tabii kentten bahsederken altyapısından da bahsetmek gerekiyor. Altyapısı çökmüş durumda. Sonuç itibariyle 46 yıllık bir bakımsızlıktan bahsediyoruz, yıkılmışlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla altyapıyla ilgili de çalışmalar da devam ediyor. Geçen yıldan bu yana devam eden bir çalışma ve bu çalışma da tamamlandıktan sonra aslında biliniyor her evin ne ihtiyacı var, telefonu, elektriği, su ve kanalizasyon sistemi diyerekten bu çalışmalarda seçimlerden sonra adım adım başlayacak. Biz kapalı Maraş kısmı olarak açıldı diyoruz ancak bu bir süreç ve bu sürecinde önümüzdeki günlerde mülkiyet, hukuk gibi birçok da bölümü olacak.
Sevgili Ömer Bilge, ben biraz seçimlerdeki atmosferi anlatmaya çalıştım ama yarın nasıl bir atmosferde gidiliyor seçimlere? Sandık başına gidecek 200 bin KKTC vatandaşı hangi ruh haliyle acaba oy verecek?
Evet, tabii Kapalı Maraş'ın yanı sıra KKTC'de pazar günü çok önemli bir seçim var. Çok önemli bir tarihi demek gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Çünkü hem Doğu Akdeniz'deki kriz, Yunanistan bağlantıları ve hem de Kıbrıs sorunu, daha doğrusu çözümsüzlük aşamasındaki Kıbrıs sorununda KKTC'deki seçimler önemli bir hal aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres seçimlerden sonra tekrar Kıbrıs sorununu çözmek amacıyla bir girişim başlatacağını ilan etti. İşte bu nedenle aslında çok önemli bir süreçte Kıbrıslı Türkler 5. Cumhurbaşkanlığını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Hemen söylemek istiyorum, 198 bin seçmen var ancak Kıbrıs tarihinin, Kıbrıs Türk tarihindeki seçimlerin en fazla adayının yarıştığı bir seçimden bahsediyoruz. 11 aday var. Önemli bir kısmı bağımsız. Tabii siyasi partilerin, parlamentoyu düşünürsek neredeyse her siyasi partinin genel başkanı ise Cumhurbaşkanlığına aday. Pazar günü yapılacak olan seçimlerde iddialı isimler var. Her ne kadar anket yayınlama yasaklarına girmiş olmamıza rağmen iddialı adayları söylemek gerekirse mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Serdar Denktaş, Rauf Denktaş'ın, Kıbrıs'ı Türk efsanevi lider Rauf Denktaş'ın oğlu Demokrat Parti lideri Serdar Denktaş ve yine de ismini de saymakta zorluk çekebileceğimiz 11 aday var. Çoğunluğu da iddialı. Aslında bu seçimler iki turlu bir seçim. Eğer herhangi bir aday ilk turda bu pazar günü %50'nin üzerinde oy alamazsa bir sonraki hafta yani 18 Ekim tarihinde ikinci tur oylaması yapacak ve iki aday son kozlarını paylaşacak. Tabii seçilecek olan Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir süreç ve müzakere süreci bekliyor. Daha doğrusu yığınla önüne birikmiş problemler var. En önemlisi ise Kıbrıs sorunu çözüm müzakereleri ve ardından da Doğu Akdeniz'deki kriz. Tabii ki şu anda da yayın yaptığımız Maraş kentinin geleceği, atılması gereken adımlar. Öncelikle Kıbrıs sorunundan bahsetmek istiyorum. 2017'de Kıbrıs konferansı düzenlenmişti. Hatırlatmak gerekirse İsviçre'nin Crans-Montana kentinde ve Rumların direnmiş sonucunda başarısızlıkla sonuçlandı. Aslında hem Türkiye hem Kıbrıslı Türkler, daha doğrusu KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı o tarihte federasyon görüşmelerinin bittiğini çok dile getirdi ve günümüzde de devam ediyor. Tabii Ankara, Türkiye bu pozisyonda bir değişiklikte bulunmadı. Ancak Mustafa Akıncı tekrardan müzakere görüşmeleri için yeniden aday oldu. Şimdi Kıbrıs'ın siyasetinden de biraz bahsetmek istiyorum. Burada sağ ve sol kavramlarına baktığımız vakit Türkiye'deki bir ideolojik yapıdan daha fazla Kıbrıs sorununun nasıl çözüleceği konusu üzerine şekillenmiş durumda. Yani sol adaylar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Ana Muhalefet Partisi lideri Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman aslında Kıbrıs'la Rumlarla federasyon temelinde bir çözümü savunuyorlar. İşte bu tercihleri nedeniyle de sol olarak tabir ediliyor sokakta. Sağ partiler ise Başbakan Ersin Tatar ve diğer adaylar ise sağ partiler ise tamamıyla iki ayrı egemenlikten yani federasyona yönelik çözümlerin sona erdiğine ve bundan sonra iki ayrı devlet ya da olursa konfederasyon temelindeki bir çözümü savunuyor. İşte sağ ve sol ayrımı bu şekilde. Dolayısıyla bu seçimler aslında Kıbrıs sorununun nasıl bir çözüm yoluyla müzakere edileceğini de göstermiş olacak. Tabii Türkiye'nin desteğini de arkasına alan sağ adaylar daha şanslı gösteriliyor. Özellikle Başbakan Ersin Tatar seçime günler kala bu kentin yani Maraş'ı açması ve birçok projeye de imza atması favori adaylar arasında gösteriliyor. Seçim sonuçlarına göre ise Birleşmiş Milletler çerçevesinde yeniden müzakere bir süreci başlayacak. Bu kentte ise altyapı çalışmaları ve mülkiyetle ilgili Maraş'la ilgili çalışmalar devam edecek. Bir başka konu daha var. O da seçimlerle ilgili Doğu Akdeniz krizi bekliyor. Nedir bu Doğu Akdeniz krizi? Enerji paylaşımı konusu. Özellikle aslında Kıbrıs Kıbrıs sorunu özelinde Kıbrıs Rum yönetiminin başlatmış olduğu bir krizden bahsediyoruz. Eğer Kıbrıs sorunu çözülmüş olsaydı tek başlarına, tek yanlı olarak parselizasyon ve uluslararası kiralamalar yoluna gitmeyecek ve günümüze kadar uzanan bir Doğu Akdeniz'deki egemenlik mücadelesinden bahsetmiyor olacaktık. Aslında Kıbrıs sorununun varlığı nedeniyle Doğu Akdeniz'deki krizde bir çeşit tetiklenmiş oldu. Tabii biliyoruz ki Türkiye ile Yunanistan arasında inkişafi, yani keşif müzakereleri başladı. Ama bir başka sorun var. O da Kıbrıs'la ilgili. Kıbrıs'la ilgili herhangi bir adım atılmıyor. Ve Avrupa Birliği'nin önünde de zaten Kıbrıs'ın, daha doğrusu Rum tarafının Türkiye'ye karşı direttiği bir yaptırım tehdidi var. İşte müzakereler ve Kıbrıs'ın geleceği, daha doğrusu Kıbrıs müzakereleri önümüzdeki dönem KKTC'nin yeni seçilecek Cumhurbaşkanı'nın önünde bulacağı sorunlar arasında yer alıyor. Eğer sağ adaylar kazanırsa federasyon temelinde değil, iki devletli bir çözüm arayışına gidilecek. Sol adaylar kazanırsa ise, ki iki turlu seçimde ise, tekrar 50 yıldır devam eden 1968 yılında Beyrut'ta eski Cumhurbaşkanı, daha doğrusu merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Glasgow Clarides ile başlattığı 1968 yılındaki federasyon temeli görüşmeler yarım asrı aştı, devam edecek anlamına geliyor.
Ömer, çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, yarın sandıktan ne olursa, kim çıkarsa çıksın, şurası kesin ki Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman değişmeyecek. Artık hiç kimsenin kopartamayacağı bir parçamıza dönüşmüş bir adadan bahsediyoruz. KKTC'den bahsediyoruz. Kuşkusuz KKTC'deki insanlarımızın da kendi hür iradesi de önemli olacak. Tabii bu sandıktan çıkacak Cumhurbaşkanı'nın profili önemli diyorum. Önemli olmasının en önde gelen nedenlerinden bir tanesi de Doğu Akdeniz'deki gelişmeler. Önümüzdeki günlerde KKTC Cumhurbaşkanı'nın tavrı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını koruması anlamında da farklı sonuçlar oluşturabilecektir. Olumlu ve olumsuz, artık hangi siyasi görüşte olduğunuza göre de değişebilen bir durum bu. Bu da önümüzdeki günlerde Türkiye'yi etkileyecektir. Ve bu yüzden belki de bütün herkes pazar günü gözlerini KKTC'de açılan sandıklara çevirecek. Ve kim kazandı diye hep beraber, ben dahil, merakla bakacağız. Türkiye'nin gözü sadece KKTC'de değil, bir yandan Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmaları da yakından takip ediyoruz. Türkiye tek bir vücut olarak Azerbaycan'ın yanında duruyor. Gazetecisinden siyasetçisine, siyasetçisinden sokakta yürüyen insanına kadar herkes Azerbaycan'ın Ermenistan Savaşı'nda, bu savaşta haklı olduğunu, işgal edilen Karabağ'daki hakkı olan, kendisine ait olan toprakları almaya çalıştığının farkında. Sadece Türkiye'deki insanlarımız, Türkiye vatandaşları değil, Rusya da aslında biraz bunun farkında. Nitekim bu yüzden belki de Putin 1 Ekim'de bir ateşkes çağrısı yapmıştı. Ancak bu ateşkes çağrısının üzerine çok da fazla gitme ihtiyacı duymadı. Ta ki dün Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet edene kadar. Gelin isterseniz şimdi sizleri Azerbaycan'a götürelim. Bu bir hafta ne yaşandığına yakından bakalım. Gazeteci meslektaşım Ali şu anda karşımda. Ali, tam olarak ne yaşandı bir haftadır? Şu anda ne yaşanıyor acaba orada?
Cüneyt Özdemir, Bakü'den merhaba. Bugün Azerbaycan-Ermenistan savaşının 14. günündeyiz. Bu 14 günlük süreçte Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarından Cebrail bölgesini tekrar geri aldı. Ve Azerbaycan ordusu her gün ilerlemekte. Ermenistan ordusuyla Azerbaycan ordusunun karşılaştırdığımız zaman Azerbaycan ordusunun hem askeri bakımdan hem de asker teknolojisi, silahı bakımından Ermenistan ordusundan kat kat üstün bulunmakta. Bundan dolayı da Azerbaycan ordusu her gün belirli bölgeleri yavaş yavaş alarak ilerlemekte. Azerbaycan halkı ne diyor diye sorarsanız, Azerbaycan halkı hepsinin dilinden dökülen tek şey var. Biz diyor 30 yıldır dünyadan adalet bekliyoruz. Agit Mis grubunun aldığı kararlar, Birleşmiş Milletler'in aldığı kararların hiçbiri 30 yıldır uygulamaya bir türlü geçilemedi. O yüzden Azerbaycan halkının içinde, yüreğinde birikmiş bir patlama vardı. 30 yıllık bir hasret vardı topraklarıyla ilgili. Biliyorsunuz Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgalinin ardından Azerbaycan'a 1 milyona yakın göçmen geldi. Bu 1 milyona yakın göçmen evlerini terk ettiler. Hazır dürülü kuzan bir gece ansızın ellerinde bebekleriyle, çocuklarıyla kendi topraklarından, kendi evlerinden göç etmek zorunda kaldılar. Onun ardından o 1 milyon kişi Azerbaycan'da yurtlarda bir odada 8 kişi 9 kişi kalarak yıllarca öz topraklarına geri dönmek arzusuyla yaşadılar. Bütün Azerbaycan halkı 30 yıllık birikmiş bir hasretin hasretten dolayı hepsi tek yumruk olmuş vaziyette. Biliyorsunuz 30 yıldır Azerbaycan'ın Hocalı bölgesine, Azerbaycan 30 yıldır Hocalı'ya adalet diye dünyaya sesleniyor ama dünya Azerbaycan'ın hiçbir şekilde sesini duymamakta, adeta sesini duymuyor. Bu yüzden de Azerbaycan ordusu artık herhangi bir geri dönüş, barış, herhangi bir ateşkesi istemiyor. Zaten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de baktığımız son açıklamalarına Azerbaycan ordusu Azerbaycan dilinde iti govan kimi Ermenileri kovuyoruz. Yani köpekleri kovduğumuz gibi Ermenileri kendi topraklarımızdan kovuyoruz diye açıklama yaptı. Ve Cumhurbaşkanı Aliyev, biz Ermenistan'ın topraklarında gözümüz yok. Biz dünyanın hiçbir toprağında gözümüz yok. Dünya ülkelerindeki toprakların hiçbirinde gözümüz yok. Biz sadece kendi öz topraklarımızda savaşıyoruz. Yani 30 yıldır Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilmiş topraklarında biz kendi topraklarımızı almak için bir hak mücadelesi veriyoruz. Bunu belirtti. Tabii dünya siyasi arenasında baktığımız zaman Azerbaycan'ın 30 yıldır topraklarını alamamasının en başlıca sebeplerinden biri de Rusya'ydı biliyorsunuz. 2016 yılında da biliyorsunuz Azerbaycan bir 4 günlük bir sıcak çatışma savaş sonucunda belirli bölgelerini tekrardan belirli yüksekliklerini Lele Tepe ile yüksekliğini geri almıştı. Onun ardından tabii dünya baskısı, Rusya'nın ateşkesi durdurması, bir an önce savaşı durdurmasının baskısından dolayı Azerbaycan tekrardan orada bir ateşkes sağlamıştı. Ama bugün baktığımız zaman bugün çok ayrı bir şeyle karşı karşıyayız. Rusya Başbakanı Putin dün bir Rus kanalında bir açıklama yaptı, Cüneyt Özdemir. Azerbaycan dedi ki kendi topraklarında savaşıyor. Yani şu bu ne demek? Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını Rusya Başbakanı Putin tanıyor ve oranın Azerbaycan toprakları olduğunu dile getiriyor. Böyle baktığımız zaman siyasi arenada zaten şu an için %50 oranında savaşı kazanmış durumda Azerbaycan. Tabii Rusya'da büyük baskılar var. Dışişleri Bakanı Lavrov, Başbakan ateşkese çağırıyor. Rusya Başbakanı Putin de ne kadar ateşkes dese de dünkü açıklamasından sonra Ermenistan'a bu Azerbaycan işgal edilmiş topraklarıyla ilgili yardım etmeyeceğini belirtti. Tabii bu Ermenistan Başbakanı Paşinyan sürekli Rusya ile telefon görüşmesi yapmak istiyor. Hatta Putin canlı yayındayken bir telefonla aradı. Putin sonra geri dönüş yaparım dedi. Ermenistan birçok ülkeyi arıyor bu konuda yardımcı olabilmek için. Çünkü şu anda Ermenistan ordusu çok zor durumda. Çok büyük kayıpları var şu an sınırda. Yaklaşık 3000'in üzerinde bir Ermenistan askerinin öldürüldüğü, Azerbaycan ordusu tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. Tabii İHA'lar, Azerbaycan ordusunun en büyük silahlarından biri de İHA'lar. İHA'larla Ermenistan'ın askeri karargahlarını, tanklarını, askeri mühimmatlarını her gün vuruyor. Tabii bunu vurduktan sonra gerisinde askeri birliklerin operasyonu gerçekleştiriyor. Dün aldığımız habere göre herhangi bir resmi açıklama olmasa da Azerbaycan'ın artık Füzuli tarafını da artık almaya yönelik girişimlerde bulunduğunu ve ilerlediğine dair bilgilerimiz var. Böyle baktığımız zaman Azerbaycan dış arenada da Birleşmiş Milletler'in AGİS'in Minsk grubunu artık alacağı kararların hiçbirini tanımıyor. Tanımak istemiyor. Kendi topraklarına geri dönmek istiyor. Biliyorsunuz Azerbaycan sokaklarında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları hepsi her yerde yan yana. Azerbaycanlar Türkiye'den gelen desteği, Türk kardeşlerinden gelen desteğiyle çok mutlular. Bizim bir tek kardeşimiz var. Onlar da Türk kardeşlerimiz. Bize her konuda destek olan Türk kardeşlerimiz diye dile getiriyorlar. Baktığımız zaman Azerbaycan'dan birçok gönüllü savaşmaya gidiyor. İçlerinde dünyaca ünlü sporcular var. Profesörler var. Doktorlar var. Yani hiç kimse normal hayattaki etiketini, kariyerini düşünmüyor. Yani herkes bir an önce gidip kendi topraklarını almak için tek yumruk olmuş vaziyette. Azerbaycan'da bütün insanların dertleri, kederlerini unutmuş vaziyetteler. Ve hepsi tek düşünceleri bir an önce işgal edilmiş topraklarına geri dönmek. Tabii bu işgal edilmiş toprakların 7 bölgesinin yavaş yavaş ilerlemekte Azerbaycan ordusu. Baktığımız zaman Cüneyt Özdemir ne olur diyorsanız Azerbaycan topraklarını almada çok kararlı. Herhangi bir devletin araya girmesinde de ateşkes yapılacağını düşünmüyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teklifi şu. Eğer diyor bu barış ve sulh isteniyorsa şayet Ermenistan kademe kademe Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklarından çekilsin. Yani aslında Azerbaycan 30 yıldır Aliyev'in dediği gibi 30 yıldır biz diyor siyasi arenada hakkımızı arıyoruz. Biz savaştan yana değiliz. Biz insan öldürmekten yana değiliz. Ama 30 yıldır adalet beklediğimiz dünyadan adaleti bulamıyorsak biz kendi topraklarımızı kendi güçlerimizle askeri güçlerimizden alırız mesajını veriyor. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum Cüneyt Özdemir. 30 yıl önce Hocalı soykırımı ve Ermenistan ordusunun işgalinden sonra Azerbaycan'a gelen, kucakta gelen bebekler şu anda 30 yaşına geldiler. Kimileri 26 yaşında, kimileri 25 yaşında ve birçoğu kendi öz anne baba topraklarını görmediler birçoğu. Yani bebektiler. Şu anda orası için savaşıyorlar. Kendi öz toprakları için orada savaşıyorlar. Azerbaycan'ın da tabii şehitleri var. Gelen şehitler var. Genç şehitleri var. Hatta 2 gün önce zamanında Karabağ savaşlarında savaşmış bir Azerbaycan askeri 2 oğlunu alarak birlikte savaşa gitti. Kendisi ve 2 oğlu. Ve bugün aldığımız habere göre kendi şehit oldu. Oğulları hala savaşmaya devam ediyor. Genel olarak topladığımız zaman kısacası Cüneyt Özdemir, Azerbaycan kesinlikle ateşkes istemiyor. Azerbaycan topraklarını almada çok kararlı. Dünyadan gelecek mesajları pek fazla önemsemiyor. Rusya'nın buradaki duruşu Azerbaycan'ın, Putin'in Azerbaycan topraklarında Ermenistan'ın savaşın Azerbaycan'ın kendi topraklarında savaşmasının demesinden ardından artık siyasi arenada da Azerbaycan'ın artık kendi topraklarına alacak hissi yarandı. Tabii Ermenistan artık Azerbaycan'ın sivil insanların yaşadığı yerleri de ateş almakta. Bundan 2 gün önce hatta sınırdan bayağı uzak Ermenistan'dan 350 kilometre olan Gence şehrini füzeyle vurdu. Ve 2 tane şehit verdik. Ondan sonra Azerbaycan'ın en önemli elektrik santrali Mingeçevir'in bütün ağzı Bakü'nün elektriğini veren santrale karşı bir saldırı gerçekleştirdi. Füze geldi, tam elektrik santralinin 5 metre ilerisine düştü ama patlamadı. Patlasaydı Azerbaycan şu anda komple elektriksiz kalmıştı. O yüzden Ermenistan artık savaşı sivil insanlara dönelik yapıyor. Neden bunu yapıyor derseniz, Ermenistan Azerbaycan'ı kendi Yerevan, işte işgal edilmemiş topraklara çekmek istiyor. Yani Azerbaycan karşılığını vermesini istiyor. Erivan'a da füze atılmasını istiyor. Çünkü bu füze atıldığı zaman bu sefer Rusya'ya artık Azerbaycan benim kendi topraklarıma füze atmakta, kendi topraklarıma ateş açmak bahanesiyle Rusya'yı bu savaşın içine çekmek istiyor. Tabii Ermenistan Türkiye'nin Azerbaycan'a bu kadar destek olmasından çok rahatsız. Hatta 2 tane Su-25 uçağı düşürülmüştü. Bunu Türkiye'nin F-16'ları düşürmüş gibi bir açıklama da yaptı Paşinyan. Ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev bir açıklama yaptı. Bizim herhangi bir uçak kullanmadık. Uçaklar dağa çarpıp düşmüştür. Bizim tarafımızdan düşürülmemiştir gibi bir açıklama yaptı. Genel olarak baktığımız zaman Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarında her gün ilerliyor. Dün 30 bin asker daha sınıra gönderildi. Bütün kuvvetleriyle Azerbaycan sınır hattında çatışmaya devam ediyor. Buradan aktaracaklarımız bu kadar.
Sevgili Ali Kan, çok çok teşekkür ederim bizlere gelişmeleri bildirdiğin için. Sevgili seyirciler, tabii ki hepimizin isteği bir an önce barışın gelmesi, silahların susması. Ama elbette işgal edilen, yıllar boyunca işgal altında tutulan Karabağ'ın da gerçek sahibine, Azerbaycan'a iade edilmesi. Gelin isterseniz şimdi sizleri Amerika Birleşik Devletleri'ne götüreyim. Ortalık toz duman. Nasıl toz duman olmasın? Orada da bir seçim heyecanı var. Amerika Birleşik Devletleri tam seçim havasına girmişti. Münazaralar başlamıştı ki Donald Trump koronavirüsüne yakalandı ve bütün hesaplar, bütün beklentiler alt üst oldu. Bütün dünya şok yaşadı desek yeridir. Zira bugüne kadar dünyada koronavirüsü en hafife alan liderlerin başında gelen Donald Trump'ın koronaya kapılacağını hiç kimse ummuyordu. Ama son bir haftaki tabloya baktığınızda da zaten kapılmasa haber olur diyeceğiniz çeşitli kareler vardı. Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen törenlerde insanların öpüşmesini mi ararsınız? Yüksek mahkemeye atanacak adayın yapıldığı görüntülerde, toplantılarda maskesiz insanlar mı kapalı alanlarda görmek istersiniz? Hepsi vardı. Nitekim Donald Trump'ın bütün kabinesi neredeyse, danışmanları, subaylar dahil koronavirüse yakalandı. Tabii Donald Trump'a bakarsanız ona hiçbir şey olmuyor, dokunmuyor. Teğet geçiyor koronavirüs. Ancak pek de öyle değil. Doktorlarına bakarsanız şu anda müşahede altında tutulması lazım. Bir anlamda bağlamaya çalışıyorlar Beyaz Saray'a. Ki hastaneye kaldırıldı, hastaneden tekrar geldi. Zaman zaman canlı yayınlara katılıyor. Canı sıkılıyor, Twitter fırtınası yaratıyor, sosyal medyayı birbirine katıyor. Ve bir yandan da bu hafta yapılan başkan yardımcıları münazaralarını seyrediyor. Orada da Pence ile Harris karşılaştılar. Ve bütün bu karşılaşmanın da tartışmanın bir anlamda simgesi Pence'in başına konan ve 2 dakika boyunca hiç havalanmayan sinek oldu diyebiliriz. Yani koskoca bir tartışmadan kala kala bir sineğin başkan yardımcısı Pence'in başına konması kaldı. Çok fazla dişe dokunur bir şey söylenmedi. Fakat sürreal olaylar da olmuyor değil Amerika Birleşik Devletleri'nde. Nitekim bir valinin mesela aşırı sağcılar tarafından kaçırılmaya çalışıldığı, son anda FBI'nin yaptığı bir operasyonla ortaya çıkartıldı. Adamlar Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iç savaş için gereken her şeyi organize etmişler. Yani anlayacağınız, pek alışık olmadığımız bir seçim dönemine girmiş durumda. Hatta önümüzdeki haftalarda yapılacak bir münazarayı online yapalım teklifini Donald Trump reddetmiş durumda. Hatta ben gideceğim, 2 tane de miting yapacağım diyor doktorların ısrarla yapmamalısın uyarısına rağmen. Peki bütün bu gelişmeler Washington'da nasıl yorumlanıyor? Gelin isterseniz Anadolu Ajansı Washington temsilcisi Hakan Çopur'a soralım. Hakan, iki sorum olacak. İlki, şu anlattığım şeylerde seçim atmosferi nedir? Nasıl bir seçime gidiyor Amerika Birleşik Devletleri?
Evet Cüneyt Bey, merhabalar. Washington'dan iyi yayınlar diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım Salı günü yapılacak olan başkanlık seçimleri için artık gün sayıyoruz. Yaklaşık 3 haftalık bir zaman dilimi kaldı bu tarihi seçimler için. Hafta içerisinde çarşamba günü başkan yardımcısı adaylarını karşı karşıya getiren, yani Mike Pence ile Kamala Harris'i karşı karşıya getiren bir canlı yayın tartışması yapıldı. Açıkçası son derece sakin ve tırnak içerisinde medeni bir ortamda yapıldı. Trump ile Biden arasında hepimizin hatırladığı o ilk münazaraya kıyasla çok daha seviyeli bir tartışma oldu diyebiliriz. Hani gündemi çok fazla etkileyen, gündemi değiştirebilecek veya seçmenlerin oy verme davranışını etkileyebilecek bir tartışma belki olmamıştır. Fakat toplamda genel olarak tarafların birbirlerine ilişkin karşılıklı, hem kendi taraflarına hem de rakiplerine ilişkin söylemlerini ortaya koydukları seviyeli, düzeyli bir tartışma oldu diyebiliriz. Şimdi tabii ki normalde 15 Ekim'de yapılması planlanan, ancak Trump'ın koronavirüse yakalanması ve sonrasında Beyaz Saray'daki izolasyonu dolayısıyla katılıp katılamayacağı belli olmayan ikinci başkanlık münazarası şu anda gündemde. Trump hastaneden çıktıktan sonraki ilk açıklamasında bu münazaraya katılmak isteyeceğini, katılacağını açıklamıştı. Ancak bu münazaraları düzenleyen komite Trump'ın henüz izolasyonun tam olarak bitmemiş olacağı düşüncesinden yola çıkarak bu ikinci münazaranın online olarak gerçekleştirilmesini önermişti. Yani fiziksel olarak Trump ile Biden'ı aynı sahnede buluşturmayan bir online bir tartışma olsun şeklinde. Ancak Trump tarafı bunu reddetti açıkçası. Trump bunun yerine bir hafta erteleyelim ikinci tartışmayı ama fiziksel olarak iki aday, iki rakip sahnede bulunsun şeklinde bir öneride bulundu. Biraz bununla ilgili gündemi takip ediyoruz. Bu bakımdan ikinci tartışma ne zaman, ne şekilde olacak bunu takip ediyoruz. Tabii ki Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden sonraki tüm mesajlarında hem koronavirüse ilişkin açıklamaları hem de özellikle kendisine 2016 yılındaki seçimler ve sonrasındaki süreçte demokratlar tarafından tırnak içerisinde siyasi bir darbe yapılmak istendiğine yönelik mesajları son günlerde, bu son hafta çokça tartışıldı. Hatta buna bir not da ilave edelim. Trump yönetimi ilgili komitelerin bu Rusya soruşturmasına ilişkin normalde classified olan, yani gizli olan bir takım belgelerin gizliliğini de kaldırdı. Bu bakımdan Trump muhtemelen seçime yaklaştıkça bu Rusya soruşturması mevzusunu ve demokratların kendisine siyasi bir darbe yapmak istediğine ilişkin süreci birazcık daha, bu söylemi biraz daha güçlendirip seçime dönük olarak bunu kullanmak istiyor. Biraz öyle bir durum ortaya çıkıyor. Diğer yandan anketlere bakacak olursak, açıkçası Trump'ın koronavirüse yakalanmasından önceki sürece göre Biden'ın hem ülke geneli anketlerde hem de kritik eyaletlerde ufak da olsa biraz daha makası açtığı gözüküyor. Mesela Trump'ın koronavirüse yakalanmasından önce Biden ile Trump arasındaki ülke geneli anketlerde yaklaşık 7 puanlık bir fark vardı Biden lehine. Şu anda onun yaklaşık 9 puana kadar çıktığı gözlemleniyor. Kritik eyaletlerdeki anketlerde de yine Biden'ın çok az da olsa Trump'ın önünde olduğu gözüküyor. Ancak hep söylediğimiz gibi Amerikan başkanlık seçimlerinde en çok oyu olan adayı değil, en fazla delegeyi kazanan kişi başkan oluyor. Dolayısıyla aslında bu ülke geneli anketlerin, toplamda da aslında bu anketlerin sadece fikir veren bir unsur olduğunu akılda tutmak gerekiyor. Ancak anketlerde dediğim gibi Biden liderliğini net bir şekilde sürdürüyor. Fakat Trump yönetimine, Trump'a ve cumhuriyetçileri o tarafa baktığınız zaman orada da özellikle kritik eyaletlerde Trump kendisinin önde olduğunu iddia ediyor. Bakalım 3 Kasım'da nasıl bir tablo ortaya çıkacak Cüneyt Bey?
Hakan, ikinci sorum şu. Koronavirüse yakalanan Donald Trump'ın bu durumu seçimleri çok etkiliyor mu?
Tabii gerçekten de ABD Başkanı'nın koronavirüse yakalanması, hastaneye yatması, orada gördüğü tedavi vesaire, bunlar aslında sadece ABD'nin değil uluslararası kamuoyunun da o günlerde bir numaralı gündem maddesiydi. Tabii ki Amerika için halen Trump'ın koronavirüsle verdiği mücadele ya da vermediği mücadele belki şu anda Amerikan kamuoyunda en çok tartışılan konu. Demokratlar Trump'ı bu konuda tabii ki birkaç başlıkta güçlü şekilde suçluyorlar. Diyorlar ki bir, Trump yönetimi başından beri gerekli tedbirleri almadığı için, koronavirüsü ciddiye almadığı için bu virüs Beyaz Saray'ın içinde yayıldı. Sadece Trump ve Melania Trump değil, işte Trump'ın basın danışmanı, sözcüsü, Beyaz Saray sözcüsü, en yakın danışmanları dahi koronavirüse yakalandılar. Bunların hepsi Trump'ın sorumsuzluğundan kaynaklandı diyorlar. İkinci olarak Trump'ın hastanede tedavi gördüğü sürecin yeterince şeffaf olmadığını söylüyorlar. Bunu savunuyorlar. Diyorlar ki ABD Başkanı'nın sağlığı ile ilgili ne olduğunu Amerikan kamuoyunun, Amerikan halkının bilmeye hakkı var. Bu bakımdan doktorların vermiş olduğu ve birkaç gün sonrasında bazı bilgilerin aslında tam da öyle olmadığını ortaya çıktığı bazı karışık mesajlar dolayısıyla Trump uygulanan tedavi, Trump'ın hastanedeki süreci ve aslında tam olarak sağlık durumuna ilişkin bazı şeylerin karanlıkta kaldığını, bu konuda bazı soru işaretleri olduğunu savunuyor demokratlar. Bu noktada da Trump yönetimini eleştiriyorlar. Son olarak da Trump'ın özellikle Beyaz Saray'a, yani hastaneden çıkıp Beyaz Saray'a döndükten sonraki koronavirüs salgınını küçümseyen açıklamalarının çok tehlikeli olduğunu söylüyor, savunuyor demokratlar. Açıkçası bu noktada biraz demokratlara da katılıyoruz. Çünkü katılmak gerekiyor. Çünkü gerçekten de Trump'ın hani koronavirüse yakalanıp sonrasında tedavi görüp iyileşmiş bir başkan olarak Amerikan halkına birazcık daha bu salgına ilişkin daha ciddi mesajlar vermesi gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Fakat Trump adeta hani yakalandım, bu virüse yakalandım ama kolay bir şekilde atlattım. Hepiniz atlatabilirsiniz. Endişe edilecek bir şey yok şeklinde bir mesaj vermeye çalışıyor Amerikan halkına. Tabii ki bunu belki kendi seçmen kitlesini ve seçimleri düşünerek böyle bir mesaj verme yolunu seçmiş olabilir. Fakat bunun nasıl bir yansıması olacak? Bunu tabii ilerleyen günlerde göreceğiz. Şu anda Trump'ın sağlık durumunu, yani koronavirüse yakalanmasının en somut etkisi muhtemelen 15 Ekim'de yapılması planlanan başkanlık münazarasının muhtemelen o tarihte yapılamayacak olması şeklinde. Çünkü Trump tarafı online bir münazarayı kabul etmeyeceklerini ifade ettiler. Trump diyor ki bir hafta geç olsun ama biz Biden'la aynı sahnede tartışalım. Bu bakımdan ikinci münazaranın henüz akıbeti belli değil gibi gözüküyor. Ancak bunun anketlere, seçmen davranışına nasıl etkisi olacak? Hani benim şahsi kanaatim, ben cumhuriyetçilerin Trump'ın bu koronavirüse yakalanması süreci ve sonrasındaki mesajları dolayısıyla Trump'tan vazgeçeceğini ya da demokratların farklı bir psikolojiye gireceğini düşünmüyorum. Yani toplamda bunun seçime çok güçlü bir etkisinin olacağını açıkçası düşünmüyorum. Ancak yine de Trump'ın verdiği mesajların mesela kararsız diyebileceğimiz seçmenler üzerindeki etkisini gözlemlemek gerekiyor. Bunun içinde 3 Kasım'daki seçimleri ve kritik eyaletlerdeki o işte ufak detaylardaki farkları beklemek, görmek gerekiyor. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bunlar Cüneyt Bey.
Sevgili Hakan Çopur, çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, gelin şimdi sizi komşumuz Yunanistan'a götürelim. Yunanistan'a götüreceğiz ama bu sefer Doğu Akdeniz'i konuşmayacağız. Ege Adaları'nın durumunu konuşmayacağız. Tam tersi, Yunanistan'ın içinde devam eden siyasi bir davaya yakından bakmaya çalışacağız. Altın Şafak adında bir örgüt ya da bir partiden bahsediyoruz. Bu partiyle ilgili bir dava açılmıştı. Aşırı sağcıların oluşturduğu bu parti yakın zamanda Yunanistan politikasında etkin olmuş, konuşulmuş, tartışılmış ve hakkında acaba bunlar bir siyasi parti mi yoksa bir terör örgütü mü diye bir de dava açılmıştı. İşte bu dava bu hafta sonuçlandı ve hakimler dedi ki bu aşırı sağcı grup parti marti değil, bildiğiniz örgüt dedi. Peki bu ne anlama geliyor? İsterseniz gelin bunu Atina'da bizi bekleyen sevgili Mehmet'e soralım. Mehmet, bu dava neydi, ne anlama geliyor acaba?
Yunanistan'da geçtiğimiz hafta ülkenin gündeminde ırkçı Altın Şafak Partisi'nin mahkeme tarafından organize suç örgütü ilan edilmesi bulunuyor. Peki kimdir bu Altın Şafak Partisi? Biraz size ondan bahsedeyim. Aslında yeni çıkan bir oluşum değil. Kuruluşu 1985 yılına dayanıyor. Yani 35 yıllık bir parti. Fakat ilginçtir ki 2012 yılına kadar bu parti seçimlere sadece iki defa katılıyor. Çünkü daha çok bir siyasi kuruluştan ziyade organizasyon olarak ya da mahkemenin de dediği gibi organize suç örgütü olarak hareket ediyor. Altın Şafak'ın ilk olarak meclise girmesi ise 2012 yılı. Peki ne oldu da 2012 yılında ülkede bulunan %3'lük barajı geçerek parlamentoya girdiler? Bunun iki tane sebebi olduğu düşünülüyor veya bu şekilde konuşuluyor. Birincisi ülkede patlak veren ekonomik kriz. İkincisi ise Arap Baharı ile başlayan Avrupa ve Yunanistan'da olmak üzere gelen göçmen ve mülteci akını. Yani bir anlamda Altın Şafak ülkedeki tepki oylarını alarak parlamentoya giriyor. Altın Şafak Partisi'nin parlamentoya girmesiyle birlikte gerçekleştirmiş oldukları partinin ve örgütün şiddet olayları biraz daha görülür ve duyulur hale geldi. Örneğin 2013 yılında 3 Mısırlı balıkçıya yapmış oldukları saldırı, Komünist İşçi Örgütü sendikasına yapılan düzenli ve sıralı saldırılar, parti üyelerinin sokaklarda görmüş oldukları göçmen ve mültecilere yapmış oldukları saldırılar biraz daha ses getirir hale geldi. Fakat tüm bu olaylara rağmen Altın Şafak Partisi'nin pek de bir yaptırıma uğradığını söyleyemeyiz. Ne zaman 2013 yılında parti üyesi tarafından öldürülen antifaşist rap şarkıcısı Pavlos Fisas cinayeti yaşandı, İşte o günden itibaren de Altın Şafak'ın bir anlamda sonunun da başlangıcı yaşanmış oldu. İşte bu olaydan sonra Altın Şafak Partisi hakkında dava açılmaya başladı ve devamında da parti lideri ve milletvekillerinin dokunulmazlıkları düşürüldü. 5,5 yıl süren davada toplam 500'ün üzerinde celse gerçekleşti. Açılan bu dava siyasi olarak değil, partinin organize suç örgütü olduğuna yönelikti. Ve nihayetinde hepimizin de öğrendiği gibi geçtiğimiz hafta dava sonuçlandı ve Altın Şafak'ın siyasi parti değil, organize suç örgütü olduğuna karar verildi. Partinin lideri Mihal Olyakos ve 7 kişi organize suç örgütü yöneticisi olmaktan 10 ila 15 yıl ceza alması bekleniyor. Yine aynı şekilde bu davada yargılanan toplam 68 kişi ise suç örgütü üyesi olmaktan 5 ve 10 yıl arasında bir ceza alacağı söylentiler arasında. Şunun da altını çizmem gerekiyor ki Yunanistan'da bulunan bütün siyasi partiler mahkemenin vermiş olduğu bu kararın doğruluğu noktasında hepsi hemfikir. Siyasi partilerle beraber toplumun genelinde de bu karar hakkında büyük bir mutluluk yaşanıyor. Mahkemenin vermiş olduğu bu kararla birlikte ülkede büyük bir mutluluk, rahatlık ve ırkçı bir partiden kurtulmuş olmanın verdiği bir inceden de gurur yaşandığını söylemeliyiz.
Az gittik, uz gittik. Bir 5N1 kanının daha sonuna geldik. Sevgili seyirciler, son 20 yıldır olduğu gibi önümüzdeki haftada sizlere Türkiye'nin dünyaya açılan penceresinde bir CNN Türk klasiğinde 5N1K'da karşınıza geleceğim ve dünyada olan bitenleri anlatmaya çalışacağım. Yeni bir 5N1K'da buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir, iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.